Ayrım 11. Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier. Sayfa 150. Adet olduğu gibi güdülecek olan bu kervanda belki de 20 can vardı. Kervan her bir günlük yolculuk sonunda konaklanacak bir handan bir diğer hana yol alacak ve düzenli bir hızla ilerlemesi, bol miktarda sigara tüketerek manzaranın tadını çıkartacak eşekli bir adam tarafından sağlanacaktı. Bu olayda eşekli adam şişman velet diye bilinen bir tipti. Velet kısa bacakları eşeğin iki yanından dik olarak inen tam küre biçiminde ve delik deşik yüzü çocukluğunda tutuldu çiçek hastalığını sırrını ele veren bir adamdı. Eşeğinin şansına velet 120 santimden biraz uzundu ki en geniş bölgesinde çapının da 120 santim olması sayesinde eşeğe fazlaca bir yük binmemiş oluyordu. Dindar olanlar minarelerden yükselen sabah ezanına uyarak namazlarını kıldıktan sonra kervan harekete hazırlandı. Ama esasen hazırlık babında yapılacak pek bir şey de yoktu. Velet eşeğini sürerek şöyle bir dolandı ve devesinin böğrünü ayağıyla dürtükledi. "Orospu çocuğu!" diye bağırdı, hiç de dost olmayan bir tavırla. "Bu defa ne var?" Velet kendisine kederli ve tepeden bir göz atan deveyi bir daha dürtüklediyse de bu pek bir işe yaramadı. Sanki dikkat etmemiş olabilirlermiş gibi yolculara "Bela deve yürümüyor!" diye izahatta bulundu. Bir sigara sarıp yaktı ve gösterişli, abartılı bir hareketle sigarayı devenin burun deliklerinden birinin bir köşesine sıkıştırdı. "İyisin şimdi değil mi?" diye sordu. "Gidebilir miyiz?" Koca hayvan sigaranın dumanını içine çekerken bir zahmet ayağa kalkıp tatmin olmuş bir biçimde iç geçirdi. Velet öteki yolculara döndü. "Her zaman ardımda yürüdüğünden oluyor. Benim sigaralarımın dumanına alıştı. Sonra sevdi ve şimdi de önce sigara içmesine izin vermezsem hiçbir şey yapmıyor." "Kuşçu Stamos pahalı bir deve demek ki bu," dedi. "Mamafi iyi devedir," diye cevap verdi velet kervan yola çıkarken omzunun üstünden bakarak. "İskender sigara bittiğinde ne oluyor?" diye sordu. "Burnunu yakmıyor mu?" "Çok ısındığı zaman hapşırır gibi bir şey yaparak sigarayı fırlatıyor. Bir dakika sonra görürsünüz. Bir defasında eşeğimin kıçına düştü izmariti. Ne olduğunu anlamadan kendimi yerde buldum. Eşeğim de ufukta küçük bir toz bulutu halinde görünmekteydi. Mamafi genelde iyi bir eşektir." Velet eşeğin boynunu okşayıp kulaklarının arasını kaşıdı. "Eşek kulakları da bir güzel oluyor," diye konuştu. Mahiyettekiler yola çene yarıştırarak başlamışlardı. Ama bir saatlik zahmetli yolculuk hepsini biraz hizaya getirdi. Kimileri sanki para bulacaklarmış gibi gözlerini yere dikmiş, kimileri de Toros dağlarını ya da pembe gelincikleri veya Gebreotu'nun çiçek açtığını ilk defa görüyorlarmış gibi çevrelerine bakınmaya koyulmuşlardı. Hepsi de Rüstem Ağa'ya kaçamak bakışlar fırlatıyorlardı. Zira iki inançtan da erkeklerin çoğu reddettiği karısı Tamara'yı denemek için genel evi ziyaret etmişlerdi. Yalnızca panjurlar kapalıysa başlamaya rıza gösterdiği ve Tamara ile birleşmenin ne olduğunu bilemeden bir şeyler aranan rüyalar gibi bir şey olduğu söyleniyordu. Karanlıkta parlayan, sıvı halde odağı olmayan o gözlerle alt üst olmuş halde dışına çıkıyor ve yalnızlığıyla hareketsizliği size de bulaşıyor ve sizi keder vurgunu nostaljik bir hale sokuyordu. Toprak ağasının karısını kullanmak insana pek az bir tatmin duygusu verdiği anlaşılmıştı. İnsanlar onun neler olup bittiğinin farkında olup olmadığını merak ediyorlardı. O hareketsiz, tepkisiz, et için kuyruklar oluştuğunu duymuş muydu? Ya da gururlu göğsünde bu olaya ilişkin duygular kabarmakta mıydı? Yürümekte olanlar çantalarını bir omuzdan ötekine aktarmaktaydılar. Daskalos Leonidas daha şimdiden kırılıp dökülmeye başlamış, fena halde pestili çıkmıştı. Kuşçu Stamos kuşlarını beslemek için sineklere hamle ediyor, sinsi Levon zihninden sessiz sedasız matematikle uğraşarak bu seyahatten umabileceği kârın miktarını tekrar tekrar hesaplıyordu. Kubbeli bir su sarnıcının yanında verdikleri ilk molada sülük toplayıcısı Muhammed, deri matarasından ayranını yudumlayıp elinin tersiyle ağzını sildikten sonra "Bir fikrim var," dedi. "Yo hayır," dedi kar getiren Ali. "Ben sizi de bilirim, fikirlerinizi de. Bundan azade tutuluruz inşallah. Sizin fikirleriniz kesinlikle haram sayılmalı, hem yasaklanmalı hem de cezalandırılmalı. Mekanı cennet olsun, Peygamber Efendimiz neden tahmin edememiş sizin fikirlerinizin ne kadar korkunç olabileceğini de önceden yasaklamamış. Şaşıyorum doğrusu." "Bu iyi bir fikir Ali Efendi," diye itiraz etti Muhammed. "Hem tavsiyeye şayan hem de hürmete layık bir fikir." İyi bir fikir, iyi bir fikir olmaz. Sırf fikir sahibi öyle diyor diye, dedi İskender parmağını sarığının altındaki çizgisi hizasından geçirerek. Özellikle iyi bir özlü söz söylediğine inandığı, her sefer tekrarladığı kendine özgü bir hareketti bu. Kimse fikrimi duymak istemiyor mu diye sordu Muhammed. Ben duymak isterim, dedi Rüstem Bey. Bir ağanın kiracılarına karşı sorumlulukları vardır ne de olsa. Pekala, fikrim o ki bu uzun ve sıkıcı ve yorucu bir yolculuk olacak ve zaman öldürmek için her birimiz birer hikaye anlatmalıyız. O zafer kazanmış bir edayla çevresini süzerken yolcular da kaşlarını kaldırıp kendi aralarında bakıştılar. Mükemmel bir fikir, diye beyan etti Rüstem Bey. Smyrna'ya ulaştığımızda en iyi hikayeyi anlatana yeni bir yatağan vereceğim. Rüstem Muhammed'i parmağıyla göstererek ve fikir size ait olduğuna göre ilk siz başlayabilirsiniz. Ben mi? Ben birinci olmak istemiyorum. Ben yalnızca fikrin sahibiyim. Geç kaldınız, dedi Ali ellerini ovuşturarak. Karar verildi bile. Ben hikayeyi anlatacak değilim, diye kestirip attı Leonidas. Biz de böyle bir şey bekliyor değildik, dedi Rüstem. Sizin gibi abuz çehreli bir imansızın hikayesini ne diye duymak isteyecekmişiz ki zaten? Hayat yeterince acı. Sizi dinlemesek de olur. Leonidas suratını asıp ilerlemeye devam ederken ötekiler sonunda ''Güzel bir Nasrettin Hoca hikayesi biliyorum.'' diye ilan edene kadar dirsekleriyle dürtüp başını şişirerek Muhammed'in çevresinde düğüm oldular. Ali ile Stamos aynı ağızdan ''Biz bunu duymuştuk.'' dediler. ''Yüzlercesi var.'' diye cevap verdi Muhammed. ''Bunu duymamış olabilirsiniz.'' Nasrettin Hoca eşeğe binmiş, eşeğin semerini de sırtına almış ve biri de yolda durdurup sormuş. ''Hoca, hoca, neden eşeğin çıplak sırtına bindin de semeri kendi sırtına aldın?'' Hoca da demiş ki, ''Çünkü zavallıcık yorulmuştu. Ben de en iyisi semeri onun yerine ben taşıyayım diye düşündüm.'' ''Biz bunu duymuştuk.'' dedi İskender. ''Bunu herkes bilir.'' dedi Ali. ''Bilmiyor da olabilirdiniz.'' ''Bence bu en ündüsü.'' dedi Levon. Rüstem Bey hafifçe bozulmuştu. ''Siz buna hikaye mi diyorsunuz? Hepimiz duymuşuz ve 20 adımda bitiyor. Bu hızla Smyrna'ya varmazdan önce 100.000 tane hikayeye ihtiyacımız olur. Kimsede doğru dürüst bir hikaye yok mudur?'' ''Ben bir tane daha biliyorum. Göçerlerin neden lahana yemediklerine dair.'' diye öneride bulundu Muhammed ve diğerleri iç çekip başlarını salladılar. ''Ben bir tane biliyorum.'' dedi kar getiren Ali. ''Bir derviş anlatmıştı sarhoş olduğunda. Gerçek olduğunu söylemişti.'' ''Sarhoş bir derviş kadar iyisi yoktur iyi hikaye anlatmada,'' dedi İskender. ''Ancak yarısının anlamı yoktur.'' Ali'ye döndü. ''Haydi anlatın bize hikayenizi o zaman. Sonuncudan daha iyi olmasını umalım.'' ''Bu hikaye Mekkeli iyi bir kadın hakkında. Çok zengin ve de çok saygın biriymiş. Kocası öldüğünü ona tam 200 tane deve bırakmış. Bu develerin işi her tarafa baharat ve pirinçten yapılma çanak çömlek taşımakmış.'' ''Peki ya topraktan yapılma çanak çömlek?'' diye sordu İskender. ''Bildiğim kadarıyla topraktan yapılma çanak çömlek de,'' dedi Ali. ''Hurma, kuru incir, ince kumaşlar, altın bezemeli kuranlar ve padişahın karıları için mücevherat, Lübnan'daki sedir ağaçlarından yapılma zarif kutular taşırlarmış.'' ''İşte bu doğru düzgün bir hikayeye benziyor,'' dedi Rüstem Bey. ''Neyse efendim,'' diye devam etti Ali. ''Bu kadın Mekke'de yaşarmış, hemen şehrin dışında. İffetli kadınların dünyadaki en iyi örneğiymiş. Hayatında asla çirkin bir şey düşünmemiş ve kakası bile gül suyu ile tarçın kokarmış.'' Topluluk gülünce Ali zevkten omuzlarını hoplattı. ''Dolayısıyla bir gece rüyasında haç zamanı Mekke'ye gelen bütün acılarla cinsel ilişki kurduğunu gördüğü vakit nasıl bir şaşkınlık ve korku hissetmiş olabileceğini tahmin edebilirsiniz.'' ''Tek tek hepsiyle mi?'' diye bağırdı şişman velet. ''Bu tam benim sevdiğim türden bir hikayeye benziyor. Tam olarak nerede yaşadığını biliyor musun?'' ''Yüzlerce yıl önceymiş,'' dedi Ali. ''Sonra ne olmuş?'' diye sordu Rüstem Bey. ''Uyanmış ve kimse bilmediği halde o kadar utanmış, o kadar rahatsız olmuş ki o gün yatana kadar tepeden tırnağa kıpkırmızı bir halde dolaşmış.'' Ve geceliğin yine aynı rüyayı görmüş ve uyandığında o kadar üzülmüş ki başından aşağıya küller dökünüp bir gübre yığınının tepesine oturmuş. Ertesi gece yine aynı rüyayı görmüş ve bu iş böylece 40 gün 40 gece sürmüş. Artık dayanacak hali kalmayınca sonunda kendisine bir öğüt vermesi için gidip çok bilge bir mollayı görmeye karar vermiş. Kadın korku içinde tir tir titreyerek derdini nasıl anlatacağını bilmeden mollanın evine gidiyor. Peçesini açmadan molla kendisini tanımasın diye komik bir sesle konuşmaya başlıyor ve biraz gözyaşı döküyor, parmak boğumlarıyla göğsünü yumrukluyor. Sonunda Molla sabırsızlanıyor çünkü her gün bunun gibi yüzlerce şeyle uğraşmak zorunda olduğundan. Kızım, derdiniz neyse bana söyleyin. Çünkü Allah insaflı ve bağışlayıcıdır ama benim çok zamanım yok diyor. Sonunda kadın anlatmaya başlıyor. Molla efendi, her gece rüyamda hac için gelen hacı adaylarının hepsiyle yatağa girdiğimi görüyor ve çok utanıyorum. Neden böyle bir rüya gördüğümü bilmiyorum çünkü ben saygın bir kadınım. Evet, öyle olduğunuzu biliyorum diyor Molla. Kocanız benim arkadaşımdı. Neyse, kadın neredeyse utançtan bayılacak hale geliyor, başlıyor ağlayıp çırpınmaya. Molla oturup bir süre düşünüyor ve uzun beyaz sakalını çekiştiriyor ve orta şekerli bir bardak nane çayı içiyor, sonra çişe gidiyor. Bir bardak çay daha içiyor, sonra bu amaç için yanında muhafaza ettiği cilalı sopayı alıyor, sarığının içine sokup kafasını kaşıyor, sonra da diyor ki, ''Kızım, galiba rüyanın ne anlama geldiğini biliyorum ben.'' Kadın da hemen, ''Aman Molla efendi, beni bu taştan kurtarın.'' diye yalvarıyor. Molla da diyor ki, ''Kızım, bu iş öyle, siz iyi bir Müslümansınız ve şunu bilmelisiniz ki, bir kadın bir adamla sevişmek isterse bu adam için dünyanın en iyi şeyidir. Cennete gitmek hariç, inşallah.'' Demek ki rüya sizin hacca gelen hacı adaylarına fevkalade bir şey yapmak için büyük bir arzu duyduğunuzu gösteriyor. Şimdi sevişmek demek hayat demektir. Su da hayat demek olduğuna göre benim fikrimce bu rüya evinizin bitişiğine bir kuyu yaptırmanız ve böylece kente geldiklerinde bütün hacı adaylarının o sudan içebilmesi anlamına geliyor. Aa evet diyor kadın, her zaman çok yorgun ve susamış oluyorlar. Neyse işte kadın evine dönüyor, birkaç işçi getirtiyor ve onlara bir kuyu kazdırıyor. O kuyu bugün hala orada duruyormuş ve kadının adını taşıyormuş. Bütün hacı adayları yolda durup o kuyudan su içiyorlarmış. Peki bu kuyunun adı neymiş diye sordu Rüstem Bey. İşte onu hatırlayamıyorum dedi Ali. Hikaye açısından önemli sanıyorum diye önerdi Rüstem. Bilmemek insanı biraz kızdırıyor ve bir şeyler eksik kalıyor. Mamafih güzel bir hikayeydi dedi Velet. Ben de bunun gibi bir tane biliyorum ama benimkinde bir kadı var. Anlat o zaman dedi Rüstem Bey. Şey dedi Velet bir başka sigara yapıp kılavuz devenin sol burun deliğine dikkatlice yerleştirirken. Evli bir çift varmış ve 5 yıldır evliymişler ama hiç çocukları yokmuş. İsimleri hatırlayamıyorum ama bu gerçek bir hikaye. Andifilo'da rastladığım bir adam anlattıydı. Oraya gittiğim vakit ama nedenini hatırlayamıyorum. Gerçi önemli değil. Önemli olan 5 yıldır evli olmaları ve çocuklarının olmayışı ve herkesin bu konuda onlara takılıyor olması. Kadının annesi gelip diyor ki, neden hiç çocuğunuz yok? Ve sonra adamın anası geliyor ve diyor ki, neden hiç çocuğunuz yok? Ve sonra kadının kız kardeşleri geliyor ve diyorlar ki, neden hiç çocuğunuz yok? Ve sonra adamın kuzenleri geliyorlar ve diyorlar ki, neden hiç çocuğunuz yok? Ve kahvehanede adam önemli bir anda durdurulup da bu arada neden hiç çocuğunuz yok sizin diye sorulmaksızın tavla bile oynayamıyor. Ve hamamda başka kadınlar zavallı karısına neden hiç çocuğunuz yok sizin diye soruyorlar. Bu yüzden karı koca çok rahatsız oluyorlar çünkü çocukları yok ve herkes nedenini soruyor. Evden çıkmak ya da akrabalarını ziyarete gitmek konusunda kendilerini rahat hissetmiyorlar. Bir gün kadın haydi gidip İsmail Hoca'nın tavsiyesini alalım diye öneriyor. Ne? Ünlü İsmail Hoca mı? Hani şu bütün dünyada bilgeliğiyle tanınan adam mı diye soruyor. Kadın evet diyor. Adam ama duyduğuma göre onu görmek çok zormuş diyor. Kadın ama bize bitişik evde oturuyor diyor ve böylece adam tamam o zaman bir deneriz diyor. Adam küçük bir oğlanı ünlü kadıya yollayıp gelip sizi görebilir miyiz diye sorduruyor. Daha ne olduğunu anlamadan karı koca kendilerini şeriatı baştan aşağıya ve sağdan sola bilen ve ayrıca sağduyu sahibi olmakla da adı çıkmış ünlü hocanın huzurunda buluyorlar ve adam bıyığını burarak diyor ki ''Kadı efendi sizi görmeye geldik çünkü bizim çocuğumuz yok ve herkes niye olmadığını soruyor. Artık bu sorulardan rahatsız olmaya başladık.'' Kadı gözlerini kırparak diyor ki ''Bu konuda ne yapıyorsunuz bakalım?'' ''Koca da hangi konuda?'' diye soruyor. Çocuk yapma konusunda. Kadı koca bakışıyorlar. Kadın yapma derken neyi kastediyorsunuz diyor. Eh çocuğu yapmak zorundasınız diyor kadı yoksa olmaz. Sahi mi diyor bağırıyor koca emin misiniz? Elbette eminim diyor kadı ve adam karısına dönerek siz bu konuda bir şey biliyor muydunuz diye soruyor. Kadın omuzlarını silkip ellerini kaldırıyor. Neyse anlaşılıyor ki bu çift çocuk yapma konusunda hiçbir şey bilmezmiş meğer. Çünkü kimse onlara anlatmamış ve kendi kendilerine de keşfedememişler.
kadın kadıya, belki siz bize biraz bilgi verebilirsiniz demiş. Böylece kadı ayağa kalkıyor ve entarisini yukarı kaldırıp kamışını onlara gösteriyor. Kamış yaklaşık 30 santim boyunda, taş gibi sert ve patlıcan benzeri, koskocaman yuvarlak bir başı var.
Aman, ayrıntıları öğrenmesek de olur dedi Rüstem Bey.
Ve bir asker gibi dik. Kadın Allah muhafaza diyor. Kadı adama soruyor. Sizinki hiç böyle oluyor mu? O da cevap veriyor. Şey evet oluyor ama benimki hıyardan ziyade havuca benziyor. Bunun üstüne kadı öylesi daha uygun. Zira her kadın böylesiyle başa çıkamaz diyerek kadına dönüyor. Herhalde fark etmişsinizdir. Bir tane ağız suratınızda var ve bir tane de karanlık bölgelerinizde bir yerde. İşte suratınızdaki yemek yemek içindir. Öteki de bunlardan bir tanesini yutmak içindir. Ama o ağzı yalnızca kocanızınkini yemek için kullanmaya izniniz var. İkiniz de bundan hoşlandığınızı çabucak anlayacaksınız. İşte çocukla böyle yapılır.
Adam peki ama ya o ağız benimkini ısırır da koparırsa, o vakit nasıl işeyeceğim diye sorunca kadı da cevabı yapıştırıyor.
Endişe etmeyin çünkü o ağızda diş yok. Dışarı çıktığında hiç zarar görmediğini anlayacaksınız.
Kadın gözleri nah işte böyle pörtlemiş ve ağzı bir karış açık hala kadı efendinin dev kamışına bakmakta.
Ama kadı hemen kamışını saklıyor, sonra karşılıklı selamlar veriliyor ve karı koca kadının huzurundan ayrılıyorlar. Al işte sana birkaç ay sonra bir çocukları oluyor ve çocuğa kadı efendinin adını veriyorlar. Hem de çocuk kız olduğu halde. Andifilo da bu yüzden bir zamanlar adı Osman olan bir kız vardı ki bu çocuk bildiğimiz dünyanın tamamında bu adı taşıyan tek kızdı.
Kuşçu Stamos içini çekerek veledin her zaman pis bir şeyler uyduracağından emin olabilirsiniz dedi.
Gerçek bir hikaye bu yemin ederim diye itiraz etti veled.
Biri pis olmayan bir hikaye biliyor mu diye sordu Rüstem Bey. Sadece merakımdan soruyorum çok umutlu olduğumdan değil. Gruba baktı ve çömlekçiyle göz göze geldi.
İskender Efendi, iddiaya girmeye hazırım ki siz böyle hikayeler anlatmazsınız.
Ben doğru düzgün hikayeler bilmem dedi çömlekçi İskender. Ama insanlara gerçekten olmuş şeyler anlatmaktan hoşlanırım. Belki sizler neden satacak bir şeyim olmadığı ve orada kimseyi de tanımadığım halde dördüncü defadır Smirna'ya gittiğimi öğrenmek istersiniz.
Şişman velet, birileri size suyun kıyısındaki genel evden bahsetmiş olmalı diye önerince diğerleri gülüştüler.
İskender dudaklarını büzdü ve gözlerini göğe kaldırdı.
Rüstem Bey, boş verin onu dedi.
Herkes biliyor dedi, Nasreddin Hoca hikayesi iyi kabul görmediği için hala biraz kırgın olan Muhammed.
Bir yer ilgilendiyseniz anlatayım dedi İskender ve başlamadan önce düşüncelerini topluyormuş gibi biraz durakladı.
Bildiğiniz gibi oğullarımdan birinin adı Kara Tavuk. Çünkü bir zamanlar ona Kara Tavuk gibi ses çıkartan bir düdük yapmıştım. O da Kara Tavuk taklidi yapmaya başladı ve kara bir gömlek giydi. Kara şeyler edinmekten hoşlanır oldu. Kasabanın ardında mezarların oradaki kayalardan kollarını çırparak ağzında o düdükle atlamaya başladı.
Kara Tavuk'un bir de arkadaşı var. Hristiyan oğlanlardan biri ve ben ona da bir düdük yapmıştım ki o da Mehmetçik gibi ötüyordu.
Bu düdüklerin ne sesi çıkaracağı aslında bir şans meselesidir ve deneyene kadar neye benzeyeceğini asla bilemezsiniz. Mesela bazen bülbül gibi öterler ya da ardıç kuşu gibi.
Kara Tavuk'un küçük Hristiyan arkadaşını tanırsınız. Polikseni ile Charitos'un oğludur ve o güzel Filote'yi kız da onun kız kardeşlerinden biridir. İşte güçlü bir oğlandır.
Her neyse işte o da kendisine Mehmetçik adını taktı. Çünkü eğer kara tavuk bir kara tavuk ise diye düşündü, tamam o zaman ben de Mehmetçiyim.
Ve böylece kuş taklidi yaparak ortalıkta koşturan iki tane küçük oğlan oldu. Kuş taklidi yapmadıkları zaman da çoğunlukla benim yanıma gelirler. Çünkü kille oynamayı severler ve bazen kilden bir şeyler yapmalarına da izin veririm. Bazen de benimle kil çıkarmaya gelirler. Bazen de tortu yalağına girip kör ihtiyat Dimos'a taşları ayıklamada yardım ederler.
Bunu sık sık merak etmişimdir dedi Ali. Neden tutuyorsunuz yanınızda kör bir ihtiyarı? Bir yalak dolusu kilin içinde bir aşağı bir yukarı yürüyor. Üstü başı kil içinde kalıyor. Ve sonunda sanki bir cüzzamlı bir şeytan ya da bir ceset gibi tepeden tırnağa kille kaplı olarak dışarı çıksın diye mi?
Eh dedi İskender, çünkü yeni çıkartılan kilin içi taş, kum taneleri ve tahta parçalarıyla ve Allah bilir daha nelerle doludur. O yüzden yalağı koyar ve bol suyla çalkalarsınız. Çökmeye başladığında bütün kum taneleri ve taşlar dibe batar. O zaman birisi içinde gezinip ayak parmaklarıyla onları toplar. Hepsi çıktığında kalan eriyi dipten biraz yukarıda olan delikten dışarı boşaltır ve kurutursunuz. Ve böylece fırında pişirirken patlamayan veya içinde büyük delikler açılmayan temiz bir kiliniz olur. Neyse işte bir yalağın içinde bir aşağı bir yukarı yürümek için gözlere ihtiyacınız yoktur ve körlerin bile çalışmaya ihtiyacı vardır. Ayrıca körlerin dokunma duygusu çok güçlüdür. İşte o yüzden bu işi yapması için ihtiyar kör Dimos'a para ödüyorum. Peki ama kilinizin içinde bir Hristiyan'ın gidip gelmesi kötü şans getirir diye düşünmez misiniz hiç diye sordu Ali. Diyeceğim o ki Müslüman çanağında Hristiyan ayağı olması pek doğru gibi gelmiyor. İskender güldü. Ayak yalnızca ayaktır ve zaten ihtiyar kör Dimos, karımın teyzesinin kuzenlerinden biriyle evli ve ben bu işi hayır için yapıyorum. Hayrın bir tek insanın kendi türünden olanlara yapılması gerektiğini hiç duymadım. Zaten çanaklarımı da herkese satıyorum. İşte buradaki sinsi Levon'da bir sürüsünü satın aldı. Yahudilere de sattım, hatta şeytana tapanlara bile. Paranın tek dini bizzat kendisi. Ali kuşkulu kuşkulu başını sallayınca İskender, ''Nerede kalmıştım?'' diye sordu. ''Bize satacak malınız olmadığını ve orada kimseyi tanımadığınız halde neden dördüncü defadır Smirne'ye gittiğinizi anlatacaktınız?'' dedi Rüstem Bey. ''Ama bir nedenle oğlunuzun nasıl kuş taklidi yaptığını anlattınız ve sonra da ıslak kilit içinde bir aşağı bir yukarı yürüyen yaşlı bir Hristiyan'a geçtik.'' ''Aa evet'' dedi İskender, ''şimdi hatırladım, hikayeler böyledir işte. Yabani sarmaşıklar gibi direğin tepesine ulaşana dek döne döne dolanmaları ve ağır ağır ilerlemeleri gerekiyor. Şimdi bakalım. Evet, bu küçük Mehmetçik olan bir gün oğlum Kara Tavuğa, ''Nasıl oluyor da senin babanın tabancası yok?'' ''Benim oğlum da ona bilmiyorum'' diye cevap veriyor. Bunun üzerine Mehmetçik de ''Herhalde satın almaya gücü yetmiyor'' deyince benim oğlum ''Hayır, yetiyor'' diye feryadı basıyor. Mehmetçik diyor ki hayır yetmiyor ve benim oğlum diyor ki hayır yetiyor ve Mehmetçik diyor ki hayır yetmiyor. Oğlan çocukları nasıldır bilirsiniz. Mehmetçik benim babamın tabancası var diyor ve benim babam senin babanı yener diye ilave ediyor. Tabii oğlum Kara Tavuk çok kızıyor ve Mehmetçik'i yumruklayıp ve gözünü morartıyor. Bunun üstüne Mehmetçik ağlamaya başlıyor ve oğlumun incik kemiğini tekmeliyor. Bu sefer oğlum ulumaya başladığı sırada Abdülhamit Hoca geliyor ve ikisini de ense köklerinden yakalayıp sokakta kavga ettikleri için kulaklarını büküyor ve bana getiriyor. Ben de hikayeyi onların ağzından dinledim. Tuhaf olan o ki bir zaman sonra ben de sahip olmadığım bu tabancayı düşünmeye başlıyorum. Kendi kendime diyorum ki tabancaya ihtiyacım yok benim. Para israfından başka bir şey değil. Neden silah isteyecekmişim ki? Ve sonra bir başka ses çıkıp kulağıma diyor ki, ''Evet ama bir tabancan olsun isterdin değil mi?'' Ve ilk ses diyor ki, ''Aptallaşma.'' Tam o anda ikinci sese diyor ki, ''Her erkeğin bir tabancası olur ve aslında tabancası olmadıkça hiçbir erkek tam bir erkek değildir.'' ''Bu doğru.'' diye araya girdi Stamos. ''Bu tamamıyla doğru. Ben kendiminkini bu yüzden aldım. Belki de taşaklarınızın ve bir kümes dolusu veledinizin olmasından da daha önemli bu iş.'' Neyse diye devam etti İskender. Bu sesler kulağıma geldi de geldi. O kadar ki sonunda geceleri bunların kavga edip birbirlerini tepelemesi ve birbirlerine sataşması yüzünden uyuyamaz hale geldim. Ve bu iş bülbüllerin hiç susmadan şakımasından daha beterdi. Nihayet bir gün tekerimin başında bir tabak yapıyorum ki en iyi zamanda bile kolay değildir tabak yapması. Birden tıngır diyor ve çöküyor. Gerçekten sinirleniyorum ve bozulan tabağı kaldırıp ellerimle ezip tekrar kil kovasına fırlatıyorum. Çünkü sahip olmadığım o tabancayı düşünmekten artık işime bile yoğunlaşamadığımı fark ettim. O anda ve oracıkta tek çıkışın kendime bir silah satın almak olduğuna, ancak ondan sonra huzur bulacağıma karar verdim. ''Mükemmel bir karar'' diye kabullendi Muhammed. ''Ben de olsam öyle yapardım.'' Böylece diye devam etti İskender, bir sonraki kervanla Smirne'ye gitmeye ve kendime bir tabanca almaya karar verdim. Bunun israftan başka bir şey olmadığını ve çok fakir olduğumuzu ve buna benzer bir sürü şey söyleyen karımla biraz sorun yaşadım yaşamasına, ama ona gümüş bir bilezik getireceğimi söyledim ve birden yığınla paramız oldu. Aman ne harika bir fikir değil mi? ve bir tabancanın da yararı zamanla anlaşılırdı. Gece gündüz yeterince çanak çöplek yapmak için çalıştım ama bunları satacak kimse yoktu. Ta ki bir yörük oyma bizim oradan geçene kadar. Meğer bunlar Halep'te halı satmışlar ve anlaşıldı ki çanağa çömleğe ihtiyaçları varmış. Yani şansım güldü. Smirna'da biraz sorun yaşadım çünkü çok büyük bir yer ve çok fazla insan var. Kaybolup gittim. İnsanlar bana yol ve yön tarif ediyorlar ama anlamıyorum. Zaten yarısı da tanımadığım dillerde konuşuyorlardı. Tasarruf etmek için rıhtımda uyudum ki bu hiç de komik değildi. Çünkü geceleri sıçanlar çıkıyordu ortalığa ve ben sıçanlardan nefret ederim. Ayrıca burası en ucuz fahişelerin gidip halat yığınlarının üstüne bütün o yabancı denizcilerle çiftleştikleri yerdi ve dolayısıyla gözüme pek fazla uyku girmedi denebilir. Smirna'ya vardığımın ertesi günü kuşağında harikulade tabancası olan bir adamla karşılaştım. Selamun aleyküm ve lütfen sizi taciz ettiğim için beni affedin ama bu harikulade tabancayı nereden aldığınızı söyleyebilir misiniz? Ben de onun gibi bir şey arıyorum da. Tabanca ustası Abdülkrisos Tomos hakkındaki bilgiyi bana bu adam verdi ve beni Türk mahallesinin Ermeni mahallesiyle birleştiği yere doğru yolladı. Sizi uyarıyorum, Abdülkrisos Tomos'un aklını işletmesi kolay iş değildir. Sonunda güzel bir tabancanız olur ama kısa sürede sonuç almayı ummamalısınız dedi. Biraz zorlandıktan sonra bu Abdülkrisos Tomos'u buldum. Sizi temin ederim kesinlikle kendine özgü bir tipti. Sanki bir zenci bir Bulgarla, bir Arapla, bir Ermeniyle, bir Rumla, bir Yahudiyle, bir de kuduz bir köpekle karışmış. Eşek aksanına benzer bir aksanla konuşuyor. Eşek konuşabilseydi eğer. Kafasının orta yeri hariç her tarafı tıraşlı ve tepedeki saçlar örülmüş. Burun deliklerinin birinden altın bir halka, her bir kulağından da 4 ya da 5 tane altın halka sarkıyordu. Güldüğünde bir kulağından ötekine yayılan koca dudakları vardı. Ön dişlerinden birine kaktırdığı elmas devamlı parlıyor ve adamla konuşmayı zorlaştırıyordu. Çünkü bu elmas insanın gözlerini kamaştırıyordu. Ocaklarında kömürler yanan, içinde erimiş, maden kokusu sinmiş, her tarafı isle kaplı cehennem misali bir dükkanda çalışıyordu Abdülkrisos Tomos. Adam isten mi simsiyahtı yoksa Arap mıydı hala bilmiyorum. Tabanca ustası bana ürettiği değişik modelleri gösterdi ve bir Şam namlusu ile çaplı bir namlu arasındaki farkı anlattı. Eğer istiyorsam ve bu konuda çenemi sıkı tutabilirsem bana namlulu bir tüfekle yapabileceğini söyledi. Zira bunu yapmak yasa dışı dedi. Esasen biraz hedefi şaşsa bile yivsiz bir namlu daha uygun olurmuş. Ve bana cevizden veya huş ağacından veya her ne olsa yapılabilecek ya da yapılmayacak olan kundağına uygulanabilecek ya da uygulanmayabilecek fil dişi ya da gümüş veya sedef güzel kakmaları gösterdi. Silahın namludan mı yoksa kuyruktan mı dolacağı veya tek bir atış mı yapacağı yoksa döner bir fişek haznesinin mi olacağı hakkında konuştu. Ta ki ben kafamı ellerim arasına sıkıp, ''Abdülefendi, bana o kadar çok tercih imkanı veriyorsunuz ki aklım tamamen karıştı ve beynim çalışmayı bıraktı.'' diyene kadar. ''Eh, haydi baştan başlayalım. Tabanca mı istersiniz yoksa omzunuza koyup öyle ateş edebileceğiniz bir şey mi?'' diye sordu. Bu bile kendince zor çünkü ben kuşağıma sokabileceğim iyi bir tabancam olsun istemiştim. Ama şimdi aklıma geldi. Daha büyük bir silah daha iyi olabilir. Masrafı düşünürken kafamın içindeki şeyden kim aldırır dedi. Ben de aslına bakılırsa ikisinden de birer tane istiyorum deyince yüzü aydınlandı. Çünkü tam onun sevdiği türde bir müşteriydim. Neyse nihayet dipçi yalın huş ağacından kalibresi yivsiz, tek atışlı, kuyruktan dolma bir tabanca ile dipçi yalın huş ağacından yivsiz uzun namlulu, kuyruktan dolma tek atışlık bir av tüfeği satın almam konusunda anlaştık. Bütün bu çılgınlığın orta yerinde akıllıca davranmaya çalıştığımı anladınız değil mi? Çünkü silahlar çok şık veya pahalı değillerdi ama hem pratik hem de yararlı olacaklardı. Çekişe çekişe pazarlık ettik. Yüksek bir fiyat olduğu halde çok da yüksek değildi. Tabii yeni bir yörük kafilesinin geleceğini ummakta özgürdüm. Çok seyahat ettiklerinden çok fazla çanak çömlek kırıyorlar ve güney rotaları bizim kasabadan geçiyor. Dolayısıyla ticaret her zaman mümkün. Abdülkrisos Tomos dedi ki, birkaç ay sonra geri gelin, silahlar o vakit hazır olur. Doğal olarak o tarihi iple çekiyordum ve dikkatimi hiçbir şeye yoğunlaştıramıyordum. Yaptığım her çanak parmaklarımın arasında parçalara ayrılıyordu. Nihayet bir sonraki kervanda tekrar Smirna'ya gittim ve kendimi Abdülkrisos Tomos'un dükkanında buldum. Beni hemen tanıdı ve İskender Efendi, sizi gördüğüme pek sevindim. Silahlarınızın hazır olduğunu duyunca sevineceksiniz ve eminim pek hoşunuza gidecekler. Bunu dedi ama yüzünde de koyuna benzer bir ifade var ve az sonra bunun nedenini anladım. Bir kere tabancanın sapı gümüş filigranla kakılmış ceviz ve 4 tane ağızdan dolma namlusu var ve bu namlular tıpkı bir elin parmakları gibi yan yana dizilmiş. Abdülefendi bu da neyin nesi diye sorunca o da şöyle dedi. Bu bir gemi isyan tabancası, çok klasik bir tasarım. Tetiği bir defa çekerek 4 kişiyi öldürebilirsiniz. Yeter ki yan yana dizilmiş olsunlar. Abdülefendi dedim, çok güzel ama benim bastıracağım bir isyan yok ki. Esasen hayatımda bir gemiye binmiş değilim ve denize de hiç açılmadım. Düzeni muhafaza etmek zorunda olan bir kaptan hiç değilim. Ben kasabanın dışında dolaşırken ve de bayram günlerini kutlarken kuşağına sokacak bir tabancaya ihtiyacı olan bir çömlekçiyim. Abdül'ün süngüsü fena halde düştü ve dedi ki, o halde bunu istemiyor musunuz? Güzel olduğunu ve memnun kalacağınızı düşünmüştüm. Abdülefendi dedim, gerçekten çok güzel ama benim istediğim bu değildi ve iddiaya girerim ki bu daha da pahalıdır. Sesi küçük bir çocuk gibi çıkıyor, alt dudağı titriyor ve bir gözyaşı damlası yanağından süzülüyor. Bu koskoca yabani herif ağlayarak, seveceğinizi sanmıştım, öyle uğraştım ki ben onunla, çok büyük bir aşkla yaptım ve fiyatı yalnızca ötekinin 2 katı. Onu teselli etmeye çalışarak, Abdül, şaheser bir şey olmuş, bunu hediye olarak padişah hazretlerinin şahsına yollamalısınız siz. Çünkü ancak sarayın silahhanesine yakışır. Ama benim için fazla güzel ve param bunu satın almaya yetmez. Tüfeği yaptınız mı diye sordum. Abdül Krisostomos yüzünü elinin tersiyle sildi. Böylece her tarafına nemli bir iç sıvaştı ve gidip tüfeği getirdi. Tüfeğe bakınca gözlerime inanamadım. Çünkü bunun hepsi bir araya toplanmış 6 tane namlusu var ki tetiği çektiğinizde her biri bir kurşun atacak biçimde dönüyor. Dipçik abanoz ağacından yapılmış ve içine sedef kakılmış. Çok güzel bir silah. Namlulardan ötürü o kadar ağır ki omzuma kaldıramıyorum bile. Abdül iftiharla gülümseyerek, bu benim en yeni tasarımım dedi. Ben de Abdülefendi, bu da padişah hazretlerine yaraşır bir şey olmuş. Çok incelikli ama kaldırılamayacak kadar ağır. Ayrıca benim ısmarladığım bu değildi. Sanki az önce anasının öldüğünü haber vermişim gibi yüzüme baktı. Uzun lafın kısası birkaç ay sonra bir sonraki kervanla geri gelmeyi kabul ettim. Böylece 3. defa Smirna'ya gittim ve bu kez de bana namlusu yivli 7 kurşun alan döner fişekli gazneli bir tabanca yapmıştı. Kalibresi öyle büyüktü ki bir atışta bir evin duvarını yerle bir edebilirdi. Namlusum üzerine yemin ederim bir parmağımı namluya sokabiliyordum. Tüfek de hani tüfekti, namlusu tam 180 santim uzunluğunda. Çünkü böylesi hedefi tam ortasından vuruyormuş. Ve böyle bir namluyla 90 metre uzaklıktan tavşan bokunu bile vurabilirmişsiniz. Aynı şeyleri sil baştan yine tekrarlıyoruz ve usta ağlamaya başlıyor. Kendisinin bir sanatçı olduğunu, yaratıcılığın etkisiyle sürüklenmeye karşı koyamadığını söyleyince ben de, ben de bir sanatçı sayılırım. Ama biri bana bir çanak ısmarladığında ne istemişse onu alır ve elimden gelenin de en iyisini yaparım. Çünkü sanat tasarlamak kadar yapımdadır ve bir şeyin iyi olması için illa da karmaşık olması gerekmez dedim. İskender bir ara verdi. Şimdi ısmarladım tabanca ile tüfeği alırım umuduyla 4. kez geri gidiyorum. Bütün bu dertlere ve sıkıntılara oğlum arkadaşıyla kavga ettiği ve silahım olmadığı bana kendimi kötü hissettirdiği için katlanıyorum. Galiba aptallık ediyorum. Parmağıyla gökyüzünü gösterdi. Herhalde Allah yukarıda bana gülüp duruyordur. Mamafih diye Ali onu teselli etti. Her erkeğin kendini tam erkek gibi hissetmesi için silaha ihtiyacı vardır. Bu iş böyle. Geri döndüğünüzde karınız size daha çok saygı gösterecek. Oğullarınız sizinle iftihar edecek ve akşamları kasabanın etrafında dolaştığınızda kendinizi bizzat Rüstem Bey kadar önemli hissedeceksiniz. Rüstem Bey bu pohpohlamaya gülümsedi. İskender de daha şimdiden belli bir heyecan duymaktayım diye itiraf etti. Stamos yeniyle burnunu silerek, bu son olmayan bir hikaye. Tatmin olmadım. Geri dönerken bize bundan sonra neler olduğunu anlatmalısınız diye önerdi. Ben silah ustasını tarif ettiğiniz kısmı beğendim dedi Muhammed. Adamı gözümün önüne getirebildim. Bütün o altın halkalar ve saç örgüsüyle. Etraftaki dostlarına bakarak sordu. Şimdi sıra kimde? Sinsile von sağ elini kaldırdı. Ben 40 vezirle ilgili bir hikaye biliyorum dedi. İşte o dünyanın en uzun hikayesidir diye bağırdı İskender.
Hepsini hatırlayabilirseniz öyledir dedi Levon. Masalların çoğu aklımdan çıkmıştır korkarım.
Sanırım biz sizi hatırlatabiliriz dedi Stamos. Böylece sinsi Levon sonraki iki gün boyunca kadınların hilebazlığı ve vefasızlığı üstüne oluşturulmuş en uzun hikayeyi nakletti. Herkes güldü ve bu kadın düşmanlığını kimse pek ciddiye almadı. Bir tek içine kapanıp mutsuz bir hal alan ve tuhaf bir biçimde utanmış olan Rüstem Bey hariç. Mamafi yatağını kazanan sinsi Levon olması belki de biraz ironik bir şeydi. Zira Ermeni tüccar hikaye anlatan tek imansız ve orada bulunup da silahlarla hiçbir şekilde ilgilenmeyen tek hikaye anlatıcısıydı.
11. ayrımın sonu. Sayfa 167.